Ayrım 19.
Atina Dükası son zamanlarda Floransa'yı zorbaca yönettiği sırada birçok saçmalıklar yaptı. Ama bunların en büyüğü şu oldu. Floransalıların ayaklanmaya hazırlandıklarını, aralarında Matteo di Morozzo diye biri kendisine fitleyince hemen öldürüveriyor onu ki bu haber ortaya yayılmasın, haklı yönetiminden şikayetçi kimseler bulunabileceği düşünülmesin. Eskiden bir yerde okumuştum, önemli kişilerden bir Romalı Triumvira'nın şerrinden kaçıyor. Ardına düşenlerin elinden binbir kurnazca buluşla kurtuluyor. Sonunda bir gün onu yakalamaya gelen bir sürü atlı saklandığı bir çitin yanı başına geliyor, az kalsın göreceklerken yine kurtuluyor. Ama bu kez artık dört bir yanda aranıp taranmaktan kurtulmak için çektiği bunca sıkıntıyı, böylesi bir hayattan umabileceği rahat soluğun azlığını, olacağı bir kez göğüs germenin bu soluk soluğa yaşamaktan daha iyi olduğunu düşünerek geri çağırıyor askerleri saklandığı yere, yapabilecekleri kötülüğü göze alıp onları da kendisini de sürüncemeden kurtarmak için. Düşmanı üstüne çağırmak delice bir davranış ama çıkmaz bir yolda sürekli can telaşı içinde yaşamaktansa böylesi daha iyi gelir bana. Alacağınız tedbirler size kaygılar, kuşkulardan başka şey getirmeyecek. İyisini güzel bir yüreklilikle ne olacaksa olsun dersiniz. Belki bir şey olmaz diye bir avutunuz da olur üstelik. Ölmek özgürlüğü. Filozofluk yapmak kuşku duymaktır derler. Öyleyse benim için saçmalamak, aklına eseni söylemek, daha zorlu bir nedenle kuşkulanmak olmalıdır. Çünkü araştırmak, çözüm getirmek ise kürsü başkanının işi. Benim kürsü başkanım tanrısal gücün yetkisidir ki o kimseyi dinlemeden yönetir bizi ve insanlara özgü boş çekişmelerin üstündedir yeri. Filipos kılıç elde Pelopones'e girince biri gelmiş Damidas'a demiş ki bu adamın dostluğunu kazanmazsak Lakedemonyalıların çok çekeceği var. Hadi be korkak demiş Damidas, ölümden korkmayanların ne çekeceği olabilir? Agis'e de bir insan nasıl özgür yaşayabilir diye sorulduğu zaman ölümü küçümseyerek demiş. Bu görüşler ve bu konuda rastlanan daha binlercesi ölümü sabırla beklemekten öte bir davranış istiyorlar elbet insandan. Hayatta ölümden beter birçok belalar vardır çünkü. Antigonos'un tutsağı bir Ispartalı çocuk köle olarak satılıyor. Efendisi onu zorla çirkin bir işte kullanmaya kalkınca görürsün demiş çocuk kimi satın aldığını. Özgürlüğüm elimdeyken ayıptır kul olmak senin gibisine. Böyle der Ispartalı çocuk ve atar kendini evin tepesinden aşağı. Antipater'in bir isteğini kabul ettirmek için korkutmaya kalkıştığı Ispartalılar, bizi ölümden beter bir şeyle korkutmak istersen daha seve seve ölürüz demişler. Her yapacakları işe engel olacağını yazan Filipos'a da ölmemize de engel olamazsınız ya diye karşılık vermişler. Derler ki bilge yaşaması gerektiği kadar yaşar. Şunu da derler ki doğanın en başta gelen ve halimizden yakınmayı gereksiz kılan lütfu bizi dünyadan göçmekte özgür bırakmasıdır. Hayata verdiği giriş yolu bir tek ama çıkış yolu yüz binlerce. Yaşamak için toprağımız olmayabilir ama ölmek için toprak bulunur nasıl olsa. Boccaccio'nun Romalılara dediği gibi dünyadan ne diye yakınırsın, bağladığı yok ki seni. Dertler içinde yaşıyorsan bu korkaklığın yüzündendir senin. İstediğin zaman ölmek elinde. Her yerde ölüm var. Tanrı bol bol veriyor onu. Herkes herkesin hayatını alabilir ama ölümü alınamaz kimseden. Binlerce kapısı var ölümün. Bir tek hastalığın devası değil, bütün dertlere devadır ölüm. Hiçbir zaman korkulmayacak, çok kez aranacak pek emin bir limandır ölüm. Hayata ha biz son vermişiz, ha kendi son bulmuş. Hepsi bir. Ha eceline koşmuş insan, ha beklemiş onu. Nereden gelirse gelsin, kendi ecelidir gelecek olan. İplik nerede koparsa, oradadır ecel, orasıdır yumağın ucu. En gönüllü olanıdır ölümlerin en güzeli. Yaşamak başkasının istemine bağlıdır, ölmek yalnız bizimkine. En çok ölümde kendi huyumuza, suyumuza göre davranmalıyız. Başkalarının ne diyeceği düşünülmez bu işte, çılgınlık olur düşünmekte. Yaşamak kölelik olur, ölmek özgürlüğümüz olmazsa. Hastalıkların iyileştirilmesi, çoğu kez yaşamayı kısıtlamakla olmuyor mu zaten? Etimizi yarıyorlar, dağılıyorlar, elimizi, ayağımızı kesiyorlar, yemekten kesip kanımızı alıyorlar. Bir adım daha atıversek öteye, toptan kurtulmuş oluruz. Şah damarımız neden kara kan damarımız kadar buyruğumuzda olmasın? Vicdanımız bize günah işlememeye, isteklerimiz azaldığı için değil, aklımızın gereklerine uyarak zorlamalıdır. Gülmek ve ağlamak. Demokritos ve Heraklitos öyle iki filozoftu ki, birincisi insanlık halini boş ve gülünç bulduğu için halk arasına alaycı bir güler yüzle çıkarmış. Heraklitos ise insanın haline acıdığı, vahlandığı için hep üzgün bir yüzle ve yaş dolu gözlerle dolaşırmış. Evinden dışarı adım atar atmaz gülmeye başlardı biri, ötekisi ağlamaya başlardı. Ben birinci davranıştan yanayım. Gülmek ağlamaktan daha hoş olduğu için değil, yalnız insanlığı daha fazla küçümsediği, bizleri daha fazla suçladığı için. Öyle hallerimiz var ki ne kadar aşağılansak yeridir bence. Yakınmada, vahlanmada acıdığımız şeye değer verme vardır bir çeşit. Alay edilen şeylerse değer vermediğimiz şeylerdir. Sanmıyorum ki insanlıkta saçmalıktan fazla dert, budalalıktan fazla kötülük olsun. Dertlerimiz saçmalıklarımızdan daha ağır basmaz. Aşağılık olduğumuz kadar zavallı da değiliz. Onun için Diyojenes, kendi kendisiyle konuşan, fıçısını yuvarlayıp gezen, Büyük İskender'e dudak büken, insanları sineklere, hava civa dolu torbalara benzeten o filozof, bence insanlardan nefretiyle ün kazanan Timon'dan daha acı, daha sarsıcı, dolayısıyla daha doğru bir yargıçtı. Çünkü nefret ettiğimiz şey yüreğimizde yeri olan bir şeydir. Timon lanet okuyordu bize, batmamızı istiyordu bütün hıncıyla. Tehlikeli, zararlı, bulaşıcı diye kaçıyordu yakınlığımızdan. Öteki o kadar az değer veriyordu ki bize, yaklaşmamız rahatını kaçıramaz, tutumunu değiştiremezdi. Kovmuyordu insanları, korktuğundan değil, onlarla görüşmeyi hiçe saydığından. Bizi kendisine iyilik de, kötülük de yapmaktan adil sayıyordu. Hainlere hiyanet. Antigonos, bir şehri askerlerini kandırıp kendi rakibi olan komutanları Eumenes'e ihanet ettiriyor. Ama askerlerinin ihanetiyle adamı öldürdükten sonra kendisi tanrısal adaletin uygulayıcısı olmaya kalkıyor, hainleri şehrin valisine teslim edip hepsini dilediği biçimde temizlemesini emrediyor. Öylesine yaptırıyor ki dediğini, sayıları bir hayli çok olan bu askerlerin bir teki bile Makedonya'ya dönmüyor. Askerler kendisine ettikleri hizmetin büyüklüğü ölçüsünde kötülük etmiş ve cezayı hak etmiş oluyorlardı. Efendisi Sulpicius'un saklandığı yeri haber veren köle, Sila'nın vermiş olduğu söz gereği serbest bırakılıyor ama devlet hikmeti gereği Tarpeion kayalığından atılıyor. Bizim kral Clovis de Kanakre'nin hizmetçilerini altın silahlar vaat ederek efendileri ihanet ettiriyor. Sonra üçünü de astırıyor. Kimi yerde de ihanet edenlerin boyunlarına ihanet karşılığı aldıkları keseyi takıp asıyorlar. Kendi isteklerini yerine getirdikten sonra kamu isteğini de yerine getirmiş oluyorlar böylece. İkinci Mehmet soyunun adeti üzerine taht kıskançlığı yüzünden kardeşini ortadan kaldırmak isteyince onun adamlarından birini kullanıyor bu işte. Adam da fazla su yutturarak boğuyor şehzadeyi. İş olup bitince padişah bu cinayetin kefareti olarak katili ölen kardeşinin anasına, yalnız babadan kardeştiler çünkü, teslim ediyor. O da padişahın gözü önünde katilin karnını yardırıyor. Kendi elleriyle yüreğini bulup sökerek sıcak sıcak köpeklere yediriyor. Kendileri hiç de iyi olmayanlar, kötü bir eylemden çıkar sağladıktan sonra rahat yürekle işe biraz iyilik doğruluk karıştırmaktan hoşlanırlar. Bir karşılık ödüyormuş, vicdanlarını temizliyormuş gibi. Kaldı ki bu korkunç kötülüklere alet ettikleri kimseler kendilerini suçluyorlarmış gibi gelir onlara. Ölmelerini isterler ki bu yüz karası işlerin bilinci, tanıklığı silinsin, gitsin. Hastalık. Benim hastalığım, hastalıkların en kötüsü, en azılısı, en ağrılısı, en belalısı, en süreklisidir. Şimdiye kadar 5-6 uzun ve belalı sancı geçirdim. Bilmem ben mi yaman bir adamım, yoksa ölüm korkusundan ve doktorların aklımıza soktukları tehlikeler, neden ve sonuçlardan düşüncesini kurtarmış bir insan için bu acı kolay dayanılır bir acı mıdır? Bence ağrının etkisi aklı başında bir insanı çileden çıkarıp deliye döndürecek kadar şiddetli, dehşetli olmuyor. Kum sancısından benim şu yararım oldu. Bir türlü kendime kabul ettiremediğim ölümü artık yadırgamayacağım. Çünkü sancılar beni ne kadar sıkıştırır, tedirgin ederse ölüm korkusundan o ölçüde kurtuluyordum. Hayata, yalnız hayatta olduğum için bağlanmaya zaten alışmıştım. Hastalığım bu bağı da çözecek. Allah vere de hastalığın şiddeti gücümü aşıp bana ölümü sevdirip arzulatmasa. Çünkü bu da ölümden korkmak kadar kötü bir şeydir. Ne ölümden kork, ne de ölümü iste. Bunlardan ikisi de kaçırılacak durumlardır. Ama birincisinden kaçınmak çok daha kolaydır. Evet, ama acılara dayanırken hiç istifimizi bozmamayı, mağrur ve sakin bir tavır takınmayı bir ahlak kuralı yapmak da bana anlamsız bir gösteriş gibi geliyor. Neden bir şeyin aslına, doğrusuna bakan felsefe burada görünüş üzerinde duruyor? Bu oyunu aktörlere, söz ustalarına bıraksın. Dış hareketlerimize bu kadar önem veren onlardır. İnsanın yüreği sağlamsa, acıları yenmek için ağlayıp sızlanmaktan çekinmesin. İrademizi aşmayan bu sızlanmaları, irademizi aşan iç çekişleri, hıçkırıklar, çarpıntılar, sararmalar gibi görsün. Yürekte korku, sözlerde umutsuzluk yoksa daha ne istiyor? Düşüncemiz kıvranmıyorsa, bedenimiz kıvranmış ne çıkar? Felsefe bizi başkası için değil, kendimiz için, güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir. Düşüncemizi yönetsin yeter, onun işi budur. Ruhumuza öyle bir güç versin ki kum sancılarında kendini kaybetmesin, korkakça boyun eğmesin, karşı koysun. Bitkin, ezilmiş bir hale gelmesin, bir savaş taşkınlığı ve azgınlığı göstersin. Bir dereceye kadar çevresindekilerle konuşmak ve daha başka şeyler yapmak gücü olsun. Bu kadar çetin hallerde insandan hiç istifini bozmamasını istemek zalimliktir. Biz savaşı kazanalım da varsın gösterişimiz bozuk olsun. Vücut kıvranmakla rahatlıyorsa bırakın kıvransın. Hareket iyi geliyorsa istediği gibi yuvarlanıp tepinsin. Var gücüyle bağırınca ağrı biraz olsun geçer yahut diner gibi olursa hiç çekinmeden bağırsın. Ona ille de bağıracaksın demeyelim ama bağırmasına da karışmayalım. Epikuros olgun bir insanın acı çekerken bağırmasını hoş görmekle kalmıyor, bunu öğütlüyor bile. Güreşçiler rakiplerine vururken, zırhlı yumruklarını savururken inler gibi bağırırlar. Çünkü bağırmak sinirleri gerer ve vuruş daha kuvvetli olur. Bunları söylemekten amacım, kum sancılarında yaygara koparanları hoş görmektir. Çünkü ben kendim şimdiye kadar bu sancıları biraz daha durgun geçirdim. Bağırıp çağırmadım, yalnızca inledim. Ama bu edepli halde kalmak için hiç de kendimi zorlamadım. Çünkü böyle bir üstünlüğe değer verenlerden değilim. Sağlık üstüne. İyiyken de, hastayken de canımın istediğini yapmışımdır her zaman. İçimden gelen isteklere büyük bir güvenim vardır. Acıyı, acıyla gidermeyi sevmem. Hele insanı hastalıktan daha fazla rahatsız eden ilaçlardan nefret ederim. Karnınız ağrıyor diye, kendinizi istiri diye yemek keyfinden yoksun ettiniz mi, derdiniz birken iki olmuş demektir. Hastalıktan çektiğiniz yetmiyormuş gibi bir de perhizden çekersiniz. İlaçlarda nasıl olsa aldanıyoruz madem, bari ağzımızın tadıyla aldanalım. Herkes bunun tersini yapıyor. Kendine zor gelen neyse iyiliği onda görüyor. Kolay bakımdan çekiniyor. Canımın çektiği yiyecekler çok defa mideme en az dokunan şeyler olmuştur. İştahım midemle kendiliğinden uyuşur. Gençken biberli baharlı şeyler hoşuma giderdi. Yaşlanınca mideme dokunur, hoşuma da gitmez oldular. Şarap hastalara iyi gelmez. Hasta olduğumu en tiksindiğim şey de şarap olur. Zorla, istemeye istemeye yaptığım her şey dokunur bana. Seve seve, iştahla yaptığım hiçbir şeyden zarar görmem. Hoşuma giden bir şeyin bana dokunduğunu bilmiyorum. Onun için hekimlerin dediklerini her zaman keyfimden yana çevirmişimdir. Hem de alabildiğine. En büyük dertler, çoğu kez doğaya uyacak yerde kendi uydurduğumuz çarelerden gelir. İspanyolların bir sözü türlü yönlerden hoşuma gider. Allah beni kendimden korusun. Hastayken beni üzen şey canımın istediğini yapmamak değil, canımın bir şeyi istemez oluşudur. Keşke bir şey istese de yapsam. Hekimler zor durdurur beni. Sağken bütün kaygım da umutlu, istekli olmaktır. Uyuşuk, isteksiz olmak ne acıklı bir şeydir. Hekimlik bilgisi son sözünü söylemiş değil ki bizim ağız açmaya hakkımız olmasın. Bu bilgi iklimlere, aylara, franele ve eskale göre değişiyor. Hekiminiz uykuyu, şarabı ve eti sizin için zararlı görüyorsa üzülmeyin. Ben sizi onun gibi düşünmeyen bir başka hekim bulurum. Hekimlerin düşünceleri bin bir kalıba girecek kadar değişiktir. Bir zavallı hasta bilirim. İyileşeceğim diye aylarca susuzluktan yandı tutuştu. Sonra bir hekim kendisine su içmemenin zararlı olduğunu söyledi. Neye yaradı çektikleri? Geçenlerde bir hekim çok sıkı perizlerden sonra böbrek taşından öldü. Meslektaşlarının dediğine göre bu periz onu kurutmuş, tüketmiş ve taşın büsbütün azmasına neden olmuş.